Ayrım 33. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 344. 39. Geçen sonbahar Olga Moskova'da geçirmişti iznini. Küçük bir Estonya kentinde hiç ayrılmamacasına yaşanılan 2 yıldan sonra ise Gorki sokaklarında dolaşıp tiyatrolara gitmek, gençlik arkadaşlarını görmek, güzel giyinmek, kısacası ve onun da deyimiyle kendini normale döndürmek istemişti. Sonra Nina Georgievna'da hemen her mektubunda torununu çok özlediğini, Musenka ile birlikte gelmelerini yalvarırcasına istemişti. Bir ay çok çabuk geçmişti. Ayrılırken Olga, sanat tiyatrosuna ancak bir kez uğrayabildi, komisyoncu mağazaların hepsini dolaşamadığı, hatta Kazakov'la bile görüşemediği için yakınıp duruyordu. Nina Georgievna torununa aşık gözlerle bakıyordu. Bebekler almıştı ona. Hayvanat bahçesine götürmüştü. Kızcağız sessiz, anlayışlı ve Nina Georgievna'nın deyimiyle korunmasızdı. Bunu Olga'ya da söylediğinde omuzlarını silkmişti. 4 yaşında herkes korunmasızdır. Musya yine kendi kendine soyunabiliyor. Kendine yeter olmasını istiyorum ben onun. Nina Georgievna hızla yaşlanmıştı son yıllarda. Kışın grip olduğunda doktor, anlamıyorum demişti. Kalbiniz bu haldeyken nasıl çalışabilirsiniz? Hiç değilse günün yarısını yatakta geçirmelisiniz. Nina Georgievna bundan kızına söz etmemişti ama Olga annesinin güçlükle yürüdüğünü fark etmişti. Yalvarmış, rica etmiş, ayak diremişti sonra. Bırak şu okulu, emekli maaşın ve vasiyle benim göndereceklerimizi idare eder gidersin. Nina Georgievna kendini tutamamıştı. Ben idare etmek değil yaşamak istiyorum Olgacığım. Pek iyi biliyorsun ki okul benim için her şeydir. Beni bir malül gibi göstermeye çalışma. Topu topu 63 yaşındayım. Aleksandra Petrovna 67 yaşında ve benden daha çok dersi var. Olga annesini ikna edemeyeceğini anlayınca Nina Georgievna'nın yaşantısını hafifletmek için Moskova'da bulunmasından yararlanmaya karar vererek annesinin komşusu işçi kadına bir anlaşma yaptı. Ona sıcak yorgan, bluz, yeni kahve takımı alması ve yemek hazırlaması için kadına her ay 100 ruble gönderecekti. Olga Nina Georgievna'ya Musya için duyduğu endişe ve özenli ilgiyi duyuyor, paylıyordu bazen onu. Ne diye aldın bir bebek daha? Kızın 4 tane bebeği varken gerekli miydi bu? Oysa şu şiltene bir bak. Ne halde? Senin yaşında birisi yatabilir mi bunda? Nina Georgievna boş yere çabalayıp durdu Olgacığının mutlu olup olmadığını öğrenmek için. 46'da Sinyakov terhis olmuş ve Moskova'ya gelmişti. 2 hafta sonra Olga da kendine bir dinlenme izin belgesi bulunca 1 yaşındaki Musenka'yı ninesine bırakıp Piyarno'ya gitmişlerdi. Sinyakov Estonya'da bir iş bulmuştu kendisine. Olga ise Moskova'ya dönmüş, eşyalarını toplayıp kızını aldıktan sonra kocasının yanına gitmişti. Sinyakov ciddi, dürüst bir adam izlenimi bırakmıştı Nina Georgievna'da. Ama damadıyla ne konuşabileceğini bilemiyordu Nina Georgievna. Konuşma konusu arıcılık oldu mu Sinyakov birden canlanıyordu. Başka hiçbir şey ilgilendirmiyor gibiydi onu. Romanya'da, Çekoslovakya'da bulunmuştu ama Nina Georgievna oralarda neler gördüğünü sorunca Romenlerin küf ve çürükle iyi savaşmadıklarını, bu yüzden arıların çoğalmasının sağlıklı olmadığını, Çeklerin ise Tatrah'ta bal özü bol çayırlıkları olduğunu söylüyordu. Olga ona özenli bir ilgi gösteriyor, çok iyidir kocam diyordu ama Nina Georgievna onun kocasını sevip sevmediğini anlayamamıştı. Şimdi de sakin dış görünüşün altında müthiş bir acıyı gizlediğini görüyordu. Lebazov'la olanlar yinelemese bari bu kez daha zor olurdu. Musyacığı vardı Olga'nın bu kez. Nina Georgievna kızını sorguya çektiğinde Olga her şeyi anlattı. Yalnız yüreğin derinliklerindeki gizlerinden hiç söz etmedi. Can sıkıntısından yakındı. Oturdu daireyi övdü. Saatlerce Estonya'nın temizliğini anlattı. Pazarlarındaki düzenliliği, süt ve süt ürünlerindeki bolluğu övdü. Nina Georgievna onun sözünü kesti. Sen nasılsın orada? Canın sıkılmıyor mu? Sıkılıyor diye yanıtladı Olga annesini. Pek tanıdığım yok, ilginç bir şey de yok. İşim çok fazla, hele şimdi sorumluluğu da olan bir iş vermeye hazırlanıyorlar bana. Ama yükselmek çok zor orada. Grigori'nin öyle bir işi var ki bir takım deliklerin önünde saatlerce oturmak zorunda. Düşünebiliyor musun? Yazları hemen hemen hiç göremiyorum onu. Hep bölgede oluyor. Gerçi ilginç bir iş bulabilirim kendime Moskova'da ama burada da ona göre bir iş yok. Onun orada, benim burada oturmamızsa pek akıllıca bir iş değil. Üstelik Musya'nın babasının yanında görmesi iyi bir şey. Kısır bir döngü senin anlayacağın. Yakındığımı sanma. Kısacası hoşnutum bile diyebilirim durumumdan. Beterin beteri var. Nadia Korabelnikova Sahalin'e gitti. Arada bir Tallin'e gidiyorum. Rus tiyatrosu var orada. Grigori Estonca konuşmayı öğrendi. Büyük bir başarı bu. Yalnızca sesli harflerden oluşan sözcükler var Estonca'da. Bir kulübümüz var. Film gösteriliyor. Bazen dans ediyoruz. Hayranlarım bile var. Bir mühendis ve bölge savcısı. Her ikisi de oldukça kültürlü. Nina Georgievna Olga'ya baktı. Güzelleşmişti Olga. Gözleri canlanmıştı. Kuşkusuz sevebilirdi. Ama kocasını seviyordu o. Kızının saatlerce giysilerden konuşabilmesi de şaşırtmıştı Nina Georgievna'yı. Emprime, kloş, Georgette, etol. Olga tatlı bir gülümsemeyle. Korkunç bir giysi düşkünüyüm anneciğim diye itiraf etti. Ama bu o kadar kötü mü? Şefime sor istersen. Sana nasıl çalıştığımı söyleyecektir. 46'da Piskoflu kolhozcular gelmişti bizim oraya. Açıklayıcı bir kampanya yürütmek gerekiyordu. Bana verdiler bu görevi. Üstesinden geldim. Sence genç bir kadın dış görünüşüne dikkat etmemeli mi yani? Tabii etmeli Olgacığım dedi Nina Georgievna. Hiç anlamıyorum onu diye içinden sürdürdü düşüncesini sonra. Doğrudan doğruya bir ceza bu. Öz kızım ama benim için bir giz, bir bilmece. Biliyorum gerçek bir insan ama yine de anlayamıyorum onu. Olga'nın ayrılışından bir gün önce Vasya geldi. Nina Georgievna aile üyelerinin hepsini bir araya toplayan bir yemek verdi. Olga neşeliydi. Gülünç bir dille iş arkadaşlarını anlatıyordu. Vasya ve Natasha uzun ayrılıklardan sonra buluştular mı birer aşık olurlardı ve Olga, anlaşılan güvercin gibi kuğurdamasını da biliyorsun diye kardeşine takılırdı. Nina Georgievna yemek boyunca gülümsedi durdu ama hep ağlamak istiyordu. Gece boyunca da hep Sergei'yi düşünmüştü nedense. Ertesi gün Olga'yı uğurladılar. İstasyondan dönerken Nina Georgievna, nasıl buluyorsun Olgacığımı diye sordu oğluna. Vasya gülümsedi. Bir çiçek gibi, üstelik de becerikli. Böyle bir sekreterim olsun isterdim. Nina Georgievna kendini tutamadı. Ya böyle bir karın? Vasya düşünceye daldı ve karşılık vermedi annesinin sorusuna. Olga'nın iç içine sığmıyordu evine döndüğünde. Moskova onu heyecanlandırmış, öğrencilik yıllarını, yaramazlıklarını, düşlerini anımsamasına neden olmuştu. Tertemiz, sessiz küçük kenti, aralarının kışı iyi geçirmeleri için çabalayan kocasını, öfkeli, yılan dilli şefini görünce tüm neşesi kaçtı. Ne olursa olsun zor burada, bu koşullar altında yaşamak. Musya büyük bir destek bana elbette. Grigori iyi bir insan. Sitem edebileceğim, kınayacağım bir şey yok. Kaç yıllık beraberliğimiz var. Olay denebilecek hiçbir şey yaratmadı. İşimden zehir hiç yakınamam. Girişimde bulunmak, karar vermek, olanakları sağlanmış. Gerekli bir şeyler yaptığını hissediyorsun ama canın sıkılıyor, bunalıyorsun. Olga her şeye rağmen kendini çabuk toparladı. Her zamanki gibi işine neşeyle gitti, kocasını armağanlarla sevindirdi. Hamara bir kadındı Olga. Sinyakov bölgeden her dönüşünde iyi bir yemek, sıcak su, tertemiz çamaşırlar bulurdu. Arkadaşlarına olağanüstü bir karısı olduğunu söyler, Olga'ya ise sen benim perimsin derdi. İçine kapanık bir kadındı Olga. Annesine hiçbir zaman açılmamıştı. Bir takım gizlerini açmak istediği zaman bile Nina Georgievna'yı acıdan kıvrandıran soruya yanıt vermezdi. Kendisi de bilmiyordu ki Sinyakov'u sevip sevmediğini. Genç kızken birkaç kez aşık olmuş, Sokolnik'te ya da karanlık merdivenlerde delikanlılarla öpüşmüştü. Aradan bir hafta bile geçmeden nasıl olup da Misha'yı ya da Shuvalov'u beğendiğine şaşıp kalırdı oysa. Lebozov inatçı bir adamdı ve Olga, çocuk değilim artık. Biz yaştaki kişilerin de huy uyuşmazlığı sorun olacak değil ya. Hem Semyon iyi bir koca olabilir. Razı olmuştu evlenmeye Semyon'la. Nina Georgievna'nın sözünü ettiği aşk ona fazla kitabi ve romantik geliyordu. Annem hep bulutların üzerindedir zaten. Küçük, tiksinç bir adam olduğunu anlayınca Lebozov'u terk etti Olga. Kuybişev'de yarıl bir teğmenle tanıştı. Yalnızdı teğmen, utangaçtı. Olga'ya aşık olmuştu. Her gün onun coşkuyla bakan, utangaç gözlerini görüyordu Olga. Sevecen de ona karşı, kendisini sevindiren bir kişiye karşı ne kadar sevecen olabilirse o kadar sevecendi. Ben de buldum işte sevebileceğim bir adam. Mutluluktan gözleri ışıyordu Sinyakov'un. Hatta dış görünüşü bile değişmişti. Sırtındaki o hafif kamburluk yok olmuş, gözleri canlanmıştı. Olup bitenler inanılmaz gibi geliyordu ona. Yolda Olga ile yürürlerken herkes karısına bakıyor, sonra alıştı Olga'ya ve onun da kendisini sevmesini doğal bulmaya başladı. Kendini şanslı sayıyordu. Karısı güzeldi, zekiydi, hamarattı. Demek ki gönlü rahat olarak işine koyulabilirdi. Severdi işini. Her cins arının huyunu bilir. Bu konuda yeni yayınları izler ve arıcılık deneme istasyonunda işleri öylesine yoluna kordu ki başka cumhuriyetlerin arıcıları ona danışmaya gelirdi. Dünyası işiyle sınırlıydı ve bu bakımdan Olga gelip de ağaçlar içinde en çok akça ağacı sevdiğini söyledi mi şaşar kalırdı. Ihlamurdan başka bir ağaç yoktu onun için besbelli. Elmacık kemikleri çıkık geniş yüzünde, hafif miyop gözleri temiz temiz bakardı. Kosoforotka giyer, dinlenirken ya da musiyaya kağıttan anlar keser ya da yerlere döke saça tütün sarar ve Olga'yı kızdırırdı. Sinyakov'a alışmıştı Olga. Bir koca tam da böyle olmalıymış gibi geliyordu ona. Ancak bazen yürek fırtınalarıyla, adlandıramadığı duygularla sahnede gördüğü oyun kahramanlarıyla kederleniyordu. Yine de kendini çabuk toparlıyordu. Tiyatro ayrı, hayat ayrı. Gregory'nin yakışıksız bir davranışı olmuyor, kıskanmıyor beni, aldatmıyor. Demek ki iyi bir eş olmalıyım ben de. Mühendis Tam ve bölge savcısı Krimov kur yapıyorlardı Olga'ya. Hele Tam aşıktı, uzun boyu, kumral saçları, sanki nemliymişçesine dumanlı gözleriyle Olga. Tam'ın çocukluğundan beri bilip tanıdığı, açık renk saçlı, açık renk gözlü, kent kadınlarına benzemiyordu. Bir bilmece gibi geliyordu Olga Tam'a. Çocukluk yıllarındaki sakin, hatta uykulu gözleri, gizli tutkuları yansıtıyormuşçasına ışıyordu şimdi. Ve Tam bir gün şöyle demişti. Gözleriniz tıpkı bir girdap gibi. Tam'ın ne Sinyakov'unkine, ne Labazov'unkine ve ne de Moskova'daki çocuklarınkine benzemeyen söz ve davranışları Olga'nın hoşuna gidiyordu. Piyano çalıyordu Tam Olga'ya. Çiçek getiriyordu. Karşılaştıklarında saygıyla elini öpüyordu. Bazen Tam'ı düşünde görüyordu Olga. Bir deniz kıyısında oturuyorlar ve öpüşüyorlardı. Gerçekte ise her şey bir takım anlamlı soluklarla sınırlıydı. Krimov fırtınalı gençlik yıllarını anlatarak Olga'yı eğlendiriyordu. Öğrenciyken Leningrad'la evli bir kadına aşık olduğunu, birlikte Kırım'a kaçtıklarını, kadının denize atlayıp boğulmak istediğini ama kendisini onu kurtardığını anlatıyordu. Bir düşsever ve övüngeç olarak görüyordu Krimov'u Olga. Ama onun öykülerine kendini kaptırıyor, onu dinlerken uydurma bir Leningradlı kadın olarak değil ama Olga Sinyakov olarak Kırım'a kaçmışçasına dingin duyuyordu kendini. Mühendisle ve Krimov'la karşılaşmaları seyrek oluyordu Olga'nın. Gündüzleri bölge yürütme komitesinde çalışıyor, geceleri ise Musya'ya bakıyor, dikiş dikiyor, ev işleriyle uğraşıyordu. Nina Georgievna'dan gizlemesine rağmen kızına tapıyordu. Bazen Musya'nın geleceğini düşünürdü. Bir daha savaş olmayacak, ülkemiz zenginleşecek, hayat kolaylaşacaktı. İlginç bir mesleği olacaktı Musya'nın. Kocası da Grigori gibi efendi ama ondan daha yakışıklı, düşünce ufku ondan daha geniş olacaktı. Tam gibi olacaktı belki de. Haziran 1949'da Profesör Radusev geldi deneme istasyonuna. Çok büyük bir uzmandı profesör. Sinyakov onun için, bizde de Amerika'da da ikinci bir Radusev daha yoktur derdi. Estonyalı olan Profesör Radusev gençliğinde Moskova'ya gitmişti. Dünya çapında bir bilgin olarak ondan övünç duyan Estonya'ya sık sık gelirdi. Savaştan sonra Yüksek Şura'ya milletvekili seçilmişti. Olga Sovyet Estonyası gazetesinde Radusev'in yurt dışına kaçan vatan hainleriyle alay eden yazılarını okurdu. Radusev'in gelişi küçük kenti heyecanlandırırdı. Olga ünlü bilginin deneme istasyonunda 2 hafta kalacağını öğrenince eskiden Alman çiftlik ağasının bilardo salonu olarak kullandığı, daha sonra ise kent meclisine mi verelim yoksa bilimsel çalışmalar için mi ayıralım diye 4 yıl tartıştıkları tek katlı yan yapıyı hazırladı. Kendi mobilyalarından bir bölümünü buraya taşıdı. Kent meclisinden gönderilen yeni, kocaman karyola da konunca oda öyle bir şirinleşmişti ki Sinyakov içini çekip "İşte tam bize göre bir yer." dedi. Profesör Radusev 55-60 yaşlarında uzun boylu, iri kemikli, gür saçlıydı. Lüteryan papazlarına benziyordu. Konuşması kuruydu, zaten az konuşurdu. Sabah erkenden kovanların bulunduğu çayırlığa çıkıyor, arıların bal özü topladıkları çiçek ve otlardan örnekler değiştiriyordu. Yapma petek ürettikleri işliği gösterdi Sinyakov ona. Profesör, bunu biz de uyguluyoruz, dedi. Yine de kutlarım sizi. Rastlantıyla bu sözleri duyan Olga iç geçirdi. Bir düşsever değildi ama zaman zaman düş kurdu oluyordu. Bir de bakmışsın Stalin ödülünü vermişler Grigori'ye bu peteklerden dolayı. Radusev sertliğiyle korkutmuştu Olga'yı ama Olga şöyle düşünmüştü. O da uzman ama Grigori onun yanında ABC'siz çocuk gibi kalıyor. Sonra profesör her şeyle ilgileniyor. Dün sanat tiyatrosunda yeni bir oyun gördüğünü ve aktörlerin böylesine aptalca bir takım monologları yenileyip durma zorunda olmalarına üzüldüğünü söyledi. Tam da şistler üzerine konuşmuş. Şaştım kaldım diyordu Tam. Radusev üretim yöntemlerini de biliyor. Bir devlet adamı gibi de politikadan anlıyor profesör. Makalelerine bir göz atmak yeter bunu görmek için. Sovyet Estonya'sından bir gazeteci Olga'ya gelerek kendisini profesöre takdim etmesini istedi. Baltık sahiliyle ilgili Amerikan entrikaları konusunda bir yazı hazırlamakla görevlendirildim. Çalışmaları herkes için gerekli olan bir adamla ilgileniyor olduğu için Olga mutluydu. Sinyakov'u bölgeden çağırdılar. Olga yalnız kaldı. Profesöre yalnızca sabah kahvaltısı hazırlamıştı. Öğle ve akşam yemeklerini kentte yemişti Bilgin. Bütün gece kocasının giysileriyle uğraştı durdu Olga. Yırtık pantolonlarını dikti, çoraplarını yamadı. Arada bir profesörün kaldığı yan yapıya göz atıyordu. Sönmemişti ışıkları daha. Aydınlık bir yaz gecesiydi. Tigane'yi göndermelerinin hiç de doğru olmadığını düşündü Olga. Yarın profesörü kovanlara götürecek kimse yoktu. Başı ağrıyor gibi geldi sonra. Çok çalışmaktan ve yorgunluktan olsa gerek diye düşündü. Saçma sapan düşünceler geliyordu aklına. Enerji enstitüsüne gitseydi keşke. İlginç bir mesleği olurdu. Vasya gibi mimar olsaydı ya da. Sonra Tam ile daha önceleri karşılaşabilirdi Sinyakov'dan önce. Evin önündeki küçük bahçeye çıktı. 2'ydi saat. Ağırdı ağıracak hava. Yan yapıya doğru yürüdü. Birden iki büklüm eğilmiş bir adamın bu yana doğru geldiğini gördü. Gizlendi hemen. Soyguncuydu kesin kes. Oldum olası korkardı haydutlardan. Sokolnik'teyken, savaştan önceydi, Misha bir gün biraz içerilere dalalım demişti. Bu patikada öpüşemeyiz. Delirmişsin sen diye yanıtlamıştı oğlanı. Soyarlar bizi orada. Adamın pencereye tırmanmaya çalıştığını görünce birden üzerine atıldı. Yere düştü adam. Sonra doğruldu ve iki kez vurdu Olga'ya. Bir çığlık koptu Olga'dan. İki işçi, yaşlı direktör ve Tiga'nın küçük oğlu geldiler koşarak. Soyguncu kaçmayı başarmıştı ama Profesör Radusev Olga'yı odasına aldı ve doktor çağırmak için kente gitti. Birkaç dakika sonra kendine geldi Olga. Başım ağrıyor. Bu ağrıdan uyuyamamıştım zaten. Belki de tifoyum. Yo değil. Bir adam pencereye tırmanmaya çalışıyordu. Tamamlayamadı düşüncelerini, yeniden bayıldı. Ertesi gün sınır bekçileri bir balıkçı köyünde şüpheli bir adam yakaladılar. Üzerinde kimlik belgeleri yoktu. Cebinde 340 ruble ve 8 İsveç kronu bulunmuştu. Adının August Eriksson olduğunu, Tallinn'de doğduğunu, savaştan önce hükümet yazlıklarını koruma birliği komutanı olduğunu söylüyordu adam. Sonra SS kolordusunda hizmet etmiş ve İsveç'e kaçmıştı. 3 hafta önce motorlu bir kayıkla getirmişlerdi onu bu yana. Sarı dedikleri ama aslında hem de koyu kumral olan Jakob'dan başkası değildi onu buraya yollayan. Jakob'un savaştan önce Dışişleri Bakanlığı'nda çalıştığı söyleniyordu. Ruslara satılmış ünlü bir Estonyalıyı öldürmek gerektiğini söylemişti Jakob Eriksson'a. Sonra da abonoz mobilya ustası olan Sarap'ın adresini vermişti. Sarap öldürecek Rus bulmasında Eriksson'a yardım edecek, sonra da onu İsveç'e geri yollayacaktı. Tallinn'de şimdilik başarılı olamayacaklarını, uygun bir fırsat yakalamak için beklemeleri gerektiğini söylemişti Sarap. Böylece 2 hafta beklemişti Eriksson. Daha sonra Sarap deneme istasyonuna gitmesini ve Radusev'i temizlemesini söylemişti. Eriksson istasyona gündüz gelmiş ve bekçi Tigana bahçıvan olduğunu, iş aradığını söylemişti. Sonra profesörün yan yapıda kaldığını, Tigan ve Rus'un ertesi gün gideceklerini öğrenmişti. Ormanda geçirmişti o geceyi. Tabancayı Jakob vermişti. Fin kamasını ise Sarap'tan almıştı. Bu daha iyidir demişti Sarap. Kaçman da kolay olur. Eriksson'a Jakob'un faaliyetine ilişkin ne bildiği sorulduğunda onun kardeşler örgütünün başkanı olduğunu, örgüt üyelerinin arada bir toplanıp zebur okuduklarını, şarkılar söylediklerini anlatmıştı. Jakob, Estonya'nın çekmekte olduğu acılardan söz ederdi sık sık. Stockholm yakınında Salşebaden yolunda büyük bir evi vardı. Bu konuda başkaca bildiği yoktu Eriksson'un. August Eriksson gerçekten de başkaca bir şey bilmiyordu. Sarap bulunamamıştı. Başarmıştı gizlenmeyi anlaşılan. Ama aslında Sarap da Jakob'un sarı adam öldürülmesinden ne umduğunu bilmiyordu. Sarap bununla hiçbir şeyin değiştirilemeyeceğini, hatta tersine gizlenmenin falan daha da güçleşeceğini anlıyordu. Evet, gerçi kendisinin kağıtları sağlamdı. Savaştan önce Tarta'da polis olduğunu kimse bilmiyordu ama Eğer onu bunu öldürmeye başlarlarsa kontroller sıkılaşırdı ve dökülmeler başlardı. Bu Jacob olacak herif gelmezden önce kaçamak ama hünerli oyunlarla ne güzel idare edip gidiyorlardı İsveç'te. Jacob'a gelince en sadık adamlarını bile bile neden ölüme göndermesi gerektiğini o da bilmiyordu. Artık pek uzakta olmayan savaş için adamlarını korumaları gerektiğine inanıyordu hatta o. Ama Amerikan Büyükelçiliğinde çalışan garaj amirliği gibi küçük bir işti bu. Mills eğer güze kadar Estonya'da hiç değilse 3 operasyon gerçekleştiremezse para göndermeyeceğini söylemişti. Arada bir düşünceye dalardı Mills. Bir mühendisi hatta bir fabrika direktörünü öldürmenin anlamı ne? Kıyamet kadar insan var orada ama Mills disipline alışkın bir adamdı ve sorusuna yanıtı kendisi verdi. Washington'dakiler ne yaptıklarını biliyorlardır. Washington'da Albay Roberts'ın çalışma arkadaşları arasında bir binbaşı Brett vardı. Çok değer verirdi Roberts ona. Baltık sahili idi binbaşı Brett'ın çalışma konusu. Aralarındaki konuşmalarında sivrisinek ısırığı teorisi diye adlandırdıkları güzel bir plan sunmuştu Roberts'a. Bratton'ın görüşüne göre değişik yerlerde gerçekleştirilecek cinayetler üzerinde bir ayaklanmanın geliştirilebileceği sinirli bir ortam yaratacaktı. Öldürülecek kişi ne kadar anlamsızca seçilirse o kadar iyi olur, diyordu binbaşı Brat. Varsın bilmece çözer gibi bundaki anlamı bulmaya çalışsınlar. Varsın her yerde suçlu arasınlar. Roberts coşkuyla destekliyordu sivrisinek ısırığı teorisini. Büyük paralar yatırılmıştı bu işe. Brat sevinçliydi. Riga'da iki şoför öldürülmüştü. Litvanya'da bir değirmen yakılmıştı. Estonya'da bir şeyler yapılmalıydı şimdi de. Olga'nın yarası fazla derin değildi. Bıçak yanağını sıyırmıştı. Yara çabuk iyileşiyordu ama Olga iz kalacağından ve bunun kendini çirkinleştireceğinden korkuyordu. Doktora açtı kuşkusunu. Büyük bir olasılıkla yanakta küçük bir iz kalacağını söyledi doktor. Ama korkacak bir şey yoktu. Çünkü daha sonra buraya minicik bir deri parçası yamanabilirdi. Bu sözler Olga'yı daha da üzdü. Böylece birkaç gün kendini yedi bitirdi ama sonunda yazgısına boyun eğdi. Herkes onu kutluyordu. Bakan yardımcısı bile gelmişti. Sinyakov, görüyor musunuz karımı? Diyordu. Gerçek bir kahramandır o. Olga olayı annesine yazdı ama söz arasında şöyle üstü kapalıca yazıp geçtiği için onu heyecanlandırabileceği hiç aklına gelmemişti. Oysa Nina Georgievna sınavları biter bitmez hemen Olga'nın yanına gitti. Olga hemen, nasıl buluyorsun beni diye sordu. Böyle çok mu çirkinim? Nina Georgievna onu yatıştırdı. Aptal küçücük bir yara alt tarafı. Çirkinlikle ne ilgisi var bunun? Şuncacık bir yara çirkinleştirir mi hiç insanı? Üstelik senin ne yaptığını herkes biliyor. Olga omuz silkti. Bir olağanüstülüğü yok yaptığımın. Grigori yoktu. Yaşlı direktörden başka, o da üfürsen yıkılır, erkek olarak kimse yoktu. Sonra eğer bağıracak olsaydım adam ateş edebilirdi. Besbelli tabancası da vardı. Profesör Radisep'in nasıl bir insan olduğunu bilsen çok büyük bir kayıp olurdu bu. Benim yerimde kim olsa eminim aynı şekilde davranırdı. Övünecek bir yanı yok işin. Nina Georgievna Olga'nın gösteriş yapmadığını anlıyordu ve bir kez daha düşündü kızını. Nedenli karmaşık bir kişiliği var, anlayamıyorum onu bir türlü. Gece Nina Georgievna yine düşünüyordu. Yaşlandım artık. Her şeyi gençliğimde olduğu gibi görüyorum. Oysa insanlar başka şimdi. Pratikliğiyle kaç kez şaşkına çevirdi beni Olgacık. Ben de onda romantizmin kırıntısı olmadığını sanırdım. Oysa iş başa düşünce nelere yetenekli olduğunu gösteriverdi. Hatta burada adamın üzerine atılması da önemli değil. Bundan söz edişi, öylesine gündelik bir işmişçesine, övünmesiz, şaşırtıcı değil mi bu şimdi? Hani düşünüyorum da bazen, neden bunca kuru sayı, normların üzerinde üretim süresinde yetiştirme, aralıksız üretim, sahanovlar... 1930-40 yıllarında üretimde yenilikçi, yeni teknik metotları kavramış, emek üretkenlikleri yüksek işçiler. Belki de burada her sözcükte gerçek bir kahramanlık gizli. Biçimler değişiyor ama yüreğin soyluluğu insanları her çağda büyülüyor, tutsak ediyor kendine, görebilmek gerek yalnızca. Sonra sergiyi anımsadı. Şurası bir gerçek ki sergiye daha yakındı bana. Belki de öncelerden, eskilerden bir şeyler vardı onda. Ama hayır, Sovyet döneminde büyüdü o da. Hayatın içinde, özündeydi hep. Bir başka kişiliği vardı. Çok olmuyor birisi. Üzücü olan Yugoslavya'da ölmüş olması demişti. Değmezdi onları özgürlüklerine kavuşturmaya. Doğru değil. Halk her yerde halktır. Şimdi o kentte herkes. Bizi Rus kurtardı diye düşünüyordur. Sergeyciğimi unutmuyorlardır. İhanet edemezler ona. Sağ olsaydı şimdi... Voronov Fransa'da bir sevgilisi olduğunu yazmıştı. Her şeyimi verirdim o kızı görebilmek için. Valya'nın haberi yok ondan. Zaten bilmesi de gerekli değil. Valya için korkuyorum. Hem yeteneği hem yüreği yerinde. Ama bir şeyler var onda eksik olan. Yetmeyen. Güçlülük herhalde. Ama Olga güçlüdür. Hayret, büyüdü, kadın oldu ama hala küçücük bir kız. Şimdi şu yara yüzünden yiyip bitiriyor kendini ama herkes bir ölçüde çocuk kalıyor gibi sanki. Olga güçlüdür. Ona soru sormaya bile korkuyorum bazen ama anne çocukluk bu der diye korkuyorum. Olga hemen yanı başında uyuyordu. Mühendis Tam'ı görüyordu düşünde. Şimdi eskisinden de güzelsin diyordu Tam. Yanağında bir yıldız var. Kırma kaçalım birlikte. Sen orada boğulurken ben de seni kurtarırım. Gülümsüyordu Olga uykusunda. 33. ayrımın sonu sayfa 355.